Ayrım 28.
Bir başka beklenti de artık iki aydır gözüme geceleri uyku girmiyor diyen Mehmet Yazar'daydı. Yazar'ın BTP tarafından çağrılmasını bekleyen İstanbul'a Demirel'in yanıtı sert oldu. Odalar Birliği bizim için daha önemlidir. O şimdilik oturduğu yerde otursun. Bu çıkışa rağmen Yazar'da öyle bir beklenti vardı ki tam o sıralarda Türk ve Amerikan İş Adamları Derneği'nin Amerika'da ortak bir toplantısına gidemiyor ve bir telgraf çekerek "Ankara'dan bir yere ayrılamıyorum, burada kalmam lazım," diyordu. İş çevreleri son 3-4 yıl içinde koalisyonlar dönemini unuttuklarından ve bir daha da koalisyonlarla ülkenin yönetilmesini istemediklerinden dolayı siyasi birleşmenin Özal'da toplanmasını istiyorlardı. Bu yönde hem Özal'a hem de Esener ile Sunalp'a kim bilir kaç kez aynı düşünceyi tekrarlamışlardı. Ayrıca izlenen ekonomik politikanın kesilmesini hiç istemiyorlar, aynı politikanın devamında çıkış yolunu yine Özal'da birleşmekte buluyorlardı. Kaldı ki Başbakan Ulusu ile zaman zaman bir araya geldiklerinde, Ulusu, "Özal'a ben herhangi bir yasak geleceğini, herhangi bir engelleme geleceğini sanmıyorum," diyordu. İş adamları ile Ulusu ve Özal ilişkisi daha sonra 1981'de başlamıştı. Sendikal faaliyetlerin askıya alınması, terörün önüne geçilmesi, Özal'ın başbakan yardımcılığına atanması, 24 Ocak kararlarıyla bütünleştiğinde özel sektörden 12 Eylül'e her anlamda tam destek çıktı. Özel kesim askeri yönetime kur yapıyor, yönetim karşıdan gelen destekten memnun kalıyordu. Taraflar birbirlerini kısa dönemde daha iyi tanımışlardı. Ulusu ile Özal'ı bir araya getirmek daha o günlerdeki sohbetlerin konusuydu. Ulusu olmayınca Sunalp ile Özal'ı birleştirmek gündeme gelmişti. Bu nedenlerle Esener'e de benzer telkinlerde bulunması özel kesimin o döneme özgü politikalarının başında geliyordu. Bu oluşmalar sırasında 14 Mayıs Vakfı çevresinde kenetlenenler de farklı arayış içine girmişlerdi. Vakfın ziyaretçileri bu arada genişlemişti. Sebati Ataman, Celal Yardımcı, Orhan Oğuz, Namık Kemal Şentürk, Memduh Yaşa, Hayrettin Erkmen, Naim Talu'yu, Ankara'dan Aydın Yalçın ve Mesut Erez desteklerken, toplantılara CHP'nin bir zamanlar ağır topları, sonradan sağa kayan ve Güven Partisi'nde yer alan Kemal Satır ile Kemal Demir de katılmıştı. Bu ekip de Naim Talu'yu genel başkan olarak bir partinin başına getirmek istiyor, zaman zaman ayrı parti kurmak düşüncesi yoğunlaşıyor, arada da Mehmet Yazar'la diyalog kuruyordu. Ulusu'nun liderliği ortaya çıkınca anılan ekip ikiye bölünmüştü. Aydın Yalçın, Celal Yardımcı, Faruk Ilgaz gibi Demirel'le karşı olanlar, Çankaya'nın desteği şimdi buradadır. Ulusu'yu destekleyerek Demirel'i de siyasetten dönmeyecek biçimde uzaklaştırırız savındaydılar. Buna karşı çıkanlar ise 12 Eylül harekatı artık görevini yerine getirmiştir. Askerden yeni dönemde arınmalı çünkü yeni dönemde kurulacak partide askerlerin bulunması inandırıcı olmaz düşüncesindeydiler. Anılan gruplar arasındaki bağlantı da hep Tercüman gazetesi ile SİSAV'ın eşgüdümünden geçiyordu. İşte daha birkaç gün önce Turgut Sunalp en az 5-6 saatini tercüman yazarlarıyla gazetenin merkezinde geçirmemiş miydi? Asker olmasın denilmesine rağmen ortada yine iki orgeneral vardı, Sunalp ve Esener. Bu ekibin Memduh Yaşa, Namık Kemal Şentürk ekibini kendisine görev verildikten sonra Sunalp Moda'daki evine çağırmış ve partiyi kurma görevini üzerime ben aldım diyerek kendilerinden yardım istemişti. Memduh Yaşa da, "Madem Çankaya'dan görev aldınız, artık Çankaya ile teması kesin. Millet sivil ya da sivil görünümlü bir lider istiyor. Fakat Demirel'le mutlaka görüşün," önerisine getirmişti. Sunalp, "Demirel temasına izin vermiyorlar," dediği günlerde, AP Genel Sekreteri Nahit Menteşe ile AP'nin eski bakanlarından Turgut Toker'le bağlantı kurularak Güneş Sokak'tan randevu alınması girişiminde bulunulmuştu. Hatta o ara Cin Doruk, Sunal Paşa'ya ben de kurucu üye vereceğimi biliyorum. 7-8 kişi var aklımda. Ama bizle temas eden yok mesajını göndermişti. Amaç AP kitlesini bütünleştirmekti. İşte Moda'daki görüşmeden sonra Namık Kemal Şentürk ile Memduh Yaşa, Florya'da bir lokantada buluştular. Ali Fethi Esener'le. Biraz 14 Mayıs Vakfı, biraz tercüman, biraz Sunalp adına konuşuyorlar, iş çevrelerinin de dileklerini iletiyorlardı aynı zamanda. Esener, bana gelin, bayrağı ben açtım, diyordu. Yaşa ile Şentürk, bayrağı açan Sunalp Paşa dediklerinde, Esener, bayrak bende, gelin benim partimde kurucu olun, bana kuruculuk için izin verdiler, karşılığını veriyordu. Esener ile Sunalp arasında da geçmişten kalan bir dostluk vardı. Üstelik Sunalp, İstanbul Harp Akademileri Komutanlığı'ndan Ege Ordusu'nu kurmaya giderken, Akademi Komutanlığı'nı Orgeneral Ali Fethi Esener'e devretmişti. Yıllar sonra şu İstanbullular tutmuş, şimdi partiyi ona devret diyorlardı. Olacak iş miydi bu? Büyük Türkiye Partisi ekibi Gümüşpala modelini oya gibi işlediğini zannederken bir sürprizle karşılaştı. Sürprize ilk tanık olan Cin Doruk'tu. Esener gerçi ben Gümüşpala'nın rolünü oynarım demişti ama artık genel başkanlığı kesinleşince kendisinde sağı birleştirici misyon görmeye başlamıştı. Hatta artık ilk sözünü değiştirmiş ve Cin Doruk'la görüşmesinde şu düşünceleri savunmuştu. Ben ordu komutanlığı yaptım. Orduyu idare ettim. Bir partiyi haydi haydi idare ederim. Partiyi ben kurarım. Kurucuları kendim seçerim. Kurucuların tamamını onayımdan geçiririm. Cin Doruk nükteleriyle tanınan Esener'in şaka yaptığını sandı. Gölhan'ın itirazı ve bir bunalım. Esener'in hiç de şaka yapmadığı İstanbul'daki bu temaslarını tamamlayıp Ankara'ya geldiğinde belli oldu. Kendisiyle birlikte eskiden orduda çalışmış bazı generalleri getiriyor ama örneğin yine bir emekli orgeneral olan Emin Alpkaya'yı geri çeviriyordu. Hem de ne biçimdi? Sonradan MDP'den milletvekili seçilecek, 1985 yılında hayata veda edecek olan Hava Kuvvetleri eski komutanı Emin Alpkaya yönetim kurulu üyeliğini yaptığı, Yapı ve Kredi Bankası'nın Kızılay'da kendisine verdiği odada olayı çevresine şöyle aktarıyordu. Güneş sokağa çağrıldım ve parti kurucusu olduğum söylendi. Listeye girdim. Ancak Esener'in genel başkan olacağını öğrenince itiraz ettim. Ben kuvvet komutanlığı yapmıştım. O ise ordu komutanlığından gelen bir askerdi. Parti disiplini nedeniyle sineye çektim. Bir gün Esener'e gittim. Paşam, sen beni ve arkadaşları istemiyormuşsun, öyle mi? Diye sordum. Adam bana ne dese beğenirsiniz? Seninle çalışmam. Burada tek bir komutan olur. O da benim. Ben hazır ol dediğimde herkes hazır ola geçmelidir. Onun için seni çiziyorum. Onun bu sözüne rağmen ümitliydim. Kurucuların listesinden çıkarıldığımı o gece yarısı öğrendim. BTP içinde bir anda dediği dedik duruma gelen Esener'e Ankara'daki Gölhan ekibi karşı çıktı. Mehmet Turgut'un Sanayi ve Teknoloji Bakanı olmasından sonra Müsteşar Gölhan görevinden emekliliğini istemiş ve Necati Bey Caddesi'nde bir büroda parti kurma çalışmalarına başlamıştı. Başbakan Ulusu ile eskiye dayanan bir dostluğu vardı. Ulusu 12 Eylül öncesinde Roma'ya büyükelçi atandığında veda ettiği kişiler arasında Gölhan da vardı. Bu nedenle zaman zaman Ulusu ile görüşüyor, çalışmalarını anlatıyordu. Necati Bey Caddesi'ndeki büro 24 saat içinde döşendi. Halılar kaplandı. Koltuk takımları yerleştirildi. Telefonlar bağlandı. 4 odalı 60 metrekare salonlu büro bir çırpıda döşendiği gibi hemen aynı gün emekli ya da halen görevde bulunan genel müdürler, müsteşarlar ve diğer müdürlerle çok sayıda bürokratın hücumuna uğramıştı. Başta İstanbul olmak üzere hemen diğer illerle bağlantıya geçildi. Görüldü ki destek tamdı. Büroyu bir sevinç kapladı. Hatta öyle ki sonunda AP'nin kurmayları taşkınlığa yol açılmadan ihtiyatlı olunmasını salık vermek zorunda kaldılar. Bir de Ankara'daki diğer grubu kollamak zorundaydılar. Rifaiyettin Şahin grubu AP içinde MHP eğilimine daha fazla sahip çıkan bir ekipten oluşuyordu. Şahin, AP gençlik kollarından gelen, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'nde bulunmuş örgütçülükten iyi anlayan birisiydi. Gölhan'la Şahin'in iki ayrı hizbi oluşturdukları çok açıktı. Gerçi BTP'de birleştikten sonra birliktelikleri Doğru Yol Partisi'nde de sürecekti. Ama AP içinde farklı klikleri temsil ettikleri de bir gerçekti. Yalnız Gölhan'ın avantajı ulusu ile arasındaki dostluktan kaynaklanan askerler ve hükümetle olan yakın ilişkileriydi. Askerlerin isteği dışında ve askerlere karşı bir parti olmayacak düşüncesi Gölhan grubunun temel ilkeleri arasındaydı. Sağladığı ilişkiler bu ilkenin sürdürülmesine katkıda bulunuyordu. Partinin nasıl yönlendirilmesi gerektiğine ilişkin strateji, hatta parti programında nelere ağırlık tanınmasına yönelik öneriler, Gölhan'ın kurduğu kanallarla askerlere ulaşıyor, onlardan da yeniden kendisine dönüyordu. Kısaca Gölhan, Büyük Türkiye Partisi kurulurken, askerlerle sürekli temasta olan belki de tek ekibin başındaydı. Buna rağmen Esener'e karşı çıkan grupta yine Gölhan ve arkadaşları oldu. Oysa Mayıs başında Esener'le ilk görüşmesi sırasında aralarında pek öyle olumsuz bir havada esmemişti. Ama sorun ilke sorunuydu. Bu grubun felsefesine göre partinin başına bir asker getirilmesi doğru değildi. Etkin çevrelerin tamamı sivil bir başkan görmek istiyordu. Kaldı ki Gümüşpala modelinin de her ortamda ve her koşulda işlerlik kazandığı ve o hatta 1960'larda bile geçerli olduğu tartışılırdı. Asker kanada yakın olan Gölhan, askerlerin politika dışı kalmasını savunuyor, bu ikisini birbirine karıştırmamak gerekir diyordu. Aralarından sivil birinin seçilmesini öneriyorlar, örneğin Cindoruk olsun diyorlardı. Öne sürdüğü savlar parti kliklerinin bir bölümünde onu ön plana çıkarıyor, diğer bölümünde de partiyi bölecek, kendi genel başkan olmak için böyle yapıyor sözlerine yol açıyordu. Bu nedenle Esener'in, Cindoruk'un ve kendisinin katılması planlanan üçlü basın toplantısına gitmiyordu. Çünkü Esener'le görüşmesi sırasında bu düşünceleri ona açamamış, bu nedenle de ekibi onu oldukça hırpalamıştı. Şimdi basın toplantısına gidemezsin diyordu. Mayıs ortalarında düzenlenen bu basın toplantısı günü BTP'nin kendi içinde en bunalımlı günüdür. O gün parti kendi içinde parçalanmaktan güç kurtulmuştu. Esener'in basın toplantısı yaptığı saatlerde Gölhan Dikmen'de bir bürokratın evinde Turgut Özal'la görüşüyordu. Özal kendisine madem ki durum bu gel bize katıl diyor. Gölhan olmaz karşılığını veriyordu. Özal'la Amerika'ya gitmeden önce İstanbul'da 1982'nin Kasım'ında görüşmüş ve karşılıklı anlaşmaya varmışlardı. Özal o görüşmede ben Sayın Bayar'ın iznini aldım yolunda bir söz söylemiş. Gölhan da bunu 14 Mayıs Vakfı çerçevesinde bir toplantıda eski DP'lilere aktarmıştı. DP'liler hemen Bayar'a koşmuşlar. Bayar ise evet bana geldi ama bana parti kuracağından söz etmedi. Destek filan söz konusu olmadı diyerek Özal'ı yalanlamıştı. Aynı gün öğleden sonra her şeye rağmen ekipler bir araya gelmiş, liderden gelen mesajda bitirin artık şu işi denilmişti. Bunun üzerine Cindoruk ile Gölhan arasında karşılıklı listeler gidip gelmeye başladı. R. Şahin ekibi özellikle 12 Mart'ın ünlü savcısı Baki Tuğ'un kurucuları arasına sokmak istiyor. Esener, benim getirdiğim generaller kurucular arasında olacak diyor. Gölhan, bürokratlar da bulunsun savunu öne sürüyor. Cindoruk, eski DP'lilere olan borcumuzu ödemeliyiz diyor. Danışma meclisinden bir grupta kurucu olmak için son hazırlıklarını tamamlıyordu. Evren Esener'i uyarıyor. Örgütün içindeki bu karmaşaya bir tedirginlik eklenmişti. Çünkü Cumhurbaşkanı Evren, Ali Fethi Esener'le yaptığı görüşmede kendisini ciddi biçimde uyarmıştı. Esener yanına Cumhurbaşkanlığı eski genel sekreteri, emekli Tuğgeneral Hasan Sağlam'ı alarak Çankaya Köşkü'ne çıkmıştı. Hasan Sağlam dışarıda beklemiş, Esener içeri yalnız girmişti. Neşe içinde ve herkesi öperek köşke gelen Esener, biraz sonra Cumhurbaşkanı'nın yanından külçe gibi çıkacaktı. Evren, sen orgeneralsin ve ordu komutanlığı yaptın. Politikacıların oyununa gelmeni istemeyiz. Seni bir süre kullanıp sonra atacaklar. Esener, böyle bir şey söz konusu değil. Bizim AP ile ilgimiz yok. Aramızda belki AP'den bazı kişiler var. Ama onların da büyük bölümü 12 Eylül felsefesine inanmış kişiler. Ben zaten Tonga'ya düşmem. Evren, partinin işine kimlerin karıştığı ortada. AP'den nasıl adam yok? Bu senin kurduğun parti işte eskinin tam devamı olan bir parti. Hem neden ayrı bir parti kuruyorsun? Git MDP'ye gir. Ayrıca sanki ordu kurmay heyeti kurar gibi bu kadar çok generale neden yer veriyorsun? Esener, ben partiyi seçtim. Aksini düşünmüyorum. Esener'le Evren 3 kez görüştü. Her 3 görüşmede de Esener Cumhurbaşkanlığı makamından bembeyaz bir yüze çıkıyordu. 16 emekli general, 16 danışma meclisi üyesi, 7 kardeşe 7 gelin ve tabandan gelen kişilerle 68 kişilik kurucu kadro, Esener'in öncülüğünde 20 Mayıs'ta kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na sundu. Taban hangi partinin ne olduğunu kavrasın diye 7 kardeşe 7 gelin formülü bulunmuştu. Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki bürosunda çalışmalarını sürdüren Saadettin Bilgiç, AP kurmaylarından Nahit Menteş'e, İsmet Sezgin, Necmettin Cevheri ve diğer bazı AP'lilerin kardeşlerini BTP'ye sokmuş, soyadı benzerliğinin bu parti bizim partimizdir imajını vermesini sağlamıştı. Gerçi bu isimlendirmede, yani örgütten gelenlerin isimlendirilmesinde, AP'nin 1960'lardan gelen klikleşmelerinin de çatışmalarına zaman zaman rastlanmış, Bilgiççiler ile Yeminliler grubu arasında denge sağlanmaya çalışılmıştı. Ömer Eken ya da Ramazan Tekeli gibi Bilgiç'e yakın isimlerin yanı sıra Cevdet Aydın gibi Çağlayan Gelin sağ kolu ya da Aydın Menderes'in yanından hiç ayrılmayan Aydın Arat gibi isimler tabanı temsil ediyorlardı. Son birleşme denemeleri. Kuruluştan bir gün önce, hatta son geceye dek sahada birleşme çabaları sürmüştü. Ankara inanılmaz heyecanlı günler yaşıyordu. Herkes kendi cephesinde bir dünya yaratmış, orada kaybolmamaya çalışıyordu. BTP kurulmadan önce ilk birleşme denemesi Turgut Sunalp'le yaşandı. 14-15 Mayıs günleriydi. MDP'nin kurulmasına artık ramak kalmıştı. Sunalp listesini hazırlamış, üzerinde son rotuşları yapıyordu. 42 kişilik kurucu kadrosu hazırdı. O sırada İstanbul'dan Celal Bayar'ın damadı Ahmet Gürsoy'un aradıklarını söylediler. Gürsoy bir yandan Sunalp'i ararken öte yandan da Cindoruk'la bağlantı kurmaya çalışıyordu. Cindoruk'a parti kurmayı tehir et. Bayar karar verdi. Ne Sunalp kursun ne de siz kurun. Belki bir birleşme ihtimali çıktı diyor ve hemen Ankara'yı arıyordu. Bayar aynı zamanda kendisi Ankara ile ve fakat başka yerlere telefon ediyordu. Konsey ayrı ayrı parti kurulmasını istemiyor. Ankara-İstanbul arasında büyük bir telefon trafiği gecenin geç saatlerine dek işliyordu. Cindoruk, Gürsoy'a tamam biz bekleriz dedi. Daha sonra da Sunalp'i buldu. Paşam, kuruluşu birkaç gün geciktirmeniz mümkün mü? Demirel grubuyla anlaşma sağlanacak galiba. Size birkaç gün içinde 9 kurucu isim verilecek. Sunalp asker alışkanlığıyla verdi yanıtını. Ben mermiyi topa yerleştirdim. Artık geriye sayma başladı. Mümkün değil. Son anda Celal Yardımcı ile Sebahati Ataman'ın da Turgut Sunalp ve Celal Bayar arasında sağlamaya çalıştıkları temasta herhangi bir yarar getirmedi ve birleşme gerçekleşmedi. BTP'nin ikinci birleşme denemesi ise 18-19 Mayıs akşamları yoğunlaştı. 12 Mayıs günü Cindoruk Ankara'ya gelmeye hazırlanırken aldığı bir telefon üzerine Yeniköy'de Turgut Özal'ı ziyaret etti. Baş başa yapılan görüşme 2 saat kadar sürdü. Cindoruk, Ankara'daki arkadaşlarım sizin ayrı bir parti kurmanızı istemiyorlar. Gelin beraber olalım. Özal şaşırdı. Bu tekliften Süleyman ağabeyin haberi var mı? Kendisinin müsaadesiyle geliyorum. Özal da kendi çalışmalarının sonuna geldiğine inanıyor ama yine de örgütlenme açısından kendisine ve ekibine pek güvenmiyordu. Üstelik son birkaç saat içinde ne arayan olmuş ne de telefon çalmıştı. Buna rağmen ben Sayın Evren'den aldığım izinle kuruyorum partiyi. Konseyin bana teveccühü vardır. Bilhassa Sayın Evren'le Sayın Ersin'in, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin'i kastediyor, bana özel güvenleri vardır. Ben parti kuracağım. Size tavsiyem gelin benim şemsiyem altında kuralım partiyi. Aksi halde sizi kapatacaklar. Ordumuza biz de güveniyoruz. Orduya biz de karşı değiliz. Ama politika başka olay. Herkes partisini serbestçe kurabilmeli. Siz bizim çatımız altına gelin. Zora çıkan bir mücadeleye girmek lüzumsuz. Konsey demokrasiye inanıyor ve inandığını söylüyor. Demokrasiye geçmekte de samimi gördüm ben onları. Birlikte 22 ay çalıştım. Onların demokrasiye geçerken işlerini kolaylaştırmak lazım. Zaten Ankara'ya gidiyorum. Bu teklifi bir de Süleyman ağabeyin ağzından duymak isterim. Ben de gidiyorum Ankara'ya. Benim bir iddiam yok. Parti kurmayı görev kabul ediyorum. Ayrıca da partiye herhangi bir yere talip değilim. Özal bunun üzerine biraz düşündü. Sonra, o zaman Ankara'da yeniden görüşelim. 18 ve 19 Mayıs geceleri Özal ile Demirel arasında Ekrem Ceyhun iki kez gidip geldi. Özal 1960'lı yılların sonunda DPT'de müsteşarken Ceyhun da aynı yerde Koordinasyon Dairesi Başkanı'ydı. Yıllarca birlikte çalışmışlardı. Özal Ceyhun'a "Ekrem sen" diye hitap eder, Ceyhun da "Turgut ağabey" derdi. Sonra Ceyhun devlet bakanı olmuş, Özal da önce Amerika'ya gitmiş, sonra özel sektöre geçmişti. 1979 AP azınlık hükümetinde Ceyhun yine devlet bakanı, Özal başbakanlık müsteşarıydı. Yani aralarında hem görüş hem de işbirliği vardı. Ceyhun Özal'la daha sonra ANAP Ankara İl Başkanlığı'na seçilecek olan Rıfat Diker'in Yeşil Yurt Sokak'taki evinde görüştü. O akşam Dedeman Oteli'nde bir nikahta Demirel tanıktı. Ceyhun'la birlikte nikahtan erken çıkmışlar, Ceyhun da doğruca Rıfat Diker'in evinde kendisini bekleyen Özal'la buluşmaya gitmişti. Ekrem Ceyhun, "Siz ayrı bir parti kurmayın. Daha önce Hüsamettin Cindoruk'la zaten İstanbul'da görüşmüştünüz. Gelin birlikte kuralım." Özal kararlıydı. "Yok, artık biz yola çıktık. Yarın da kuruluşu yapacağımızı açıklayacağız. Siz bize katılın." "Süleyman Bey'in böyle bir şeyi onaylayacağını mı sanıyorsun Turgut ağabey?" "Büyük Türkiye Partisi Süleyman ağabeyden kontrollü bir hareket. Anayasanın koyduğu bir yasak var. Bu yasağın mesulü bizim hiçbirimiz değil. Ama bu yasağı da yok farz edemeyiz.